Ayrım 7. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 84. Doğu dillerinden değil mi? Evet, hiçbir rekabet ya da kıskançlık görmedim hanımdan. Aksine bana yardım ederdi. Olgun bir Anadolu kızıydı. Asılları Rumelili, Kastamonlu bir aileden geliyor. Babası mal defterdarlığı yapmış. Edebi zevki var. Leyla ile Mecnun'un Arapça metnini neşretti. Arap kaynaklarında Osmanlılara dair haberler diye bir doktora tezi yaptı. Onu yayımlıyoruz şimdi. Ne güzel. Hangi dönemi içeriyor? En eski devirden itibaren. Sen bu konuda doktora hazırla demiştim. Şimdi Arapçası çok iyi, Kerköklü bir arkadaşımızla, Ahmet Simin ile kontrol edip neşre hazırlıyoruz. Özetle askerden 1946 Ağustos'unda döndüm. 1947'de TTK'ya seçildiniz ve Avrupa ve Amerikan tarihi dersleri verdiniz. O dersler sonraları. 1950 yazı İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde çalışmaya başladım. Doktora tezinde tespit ettiğim sosyal tarih konuları beni cezbetti. Çalışmalarım sosyal tarih üzerine yoğunlaştı. O zaman birisi bu konuda ufuk açan büyük araştırmalar neşretmeye başlamıştı. Ömer Lütfi Barkan, Barkan'ın ilk yazıları toprak meseleleri üzerinedir. Sebebi de şudur. 1930 ekonomi krizinden sonra sosyal meseleler Atatürk ve İnönü'nün başlıca kaygısı oldu. Kadro hareketi o zaman başladı. Mecliste toprak kanunu teklifleri öne sürülüyor, büyük ağaların topraklarını alıp dağıtmak önerileri vesaire. Benim de tezim toprak meselesi. Barkan geldiği zaman evvela Balkanlarda toprak reformları diye bir seri makale neşretti. Sonra arşive giderek tahrir defterlerini keşfetti. Bu defterlere göre Osmanlı Devleti'nde toprak rejimi, mir arazi rejimi üzerine Fuat Köprüle ile beraber Ülkü Mecmuası'nda bir seri makale çıkardı. Hükümetin gözünü açmak için. Kendisi Strasbourg Üniversitesi'nde felsefe tahsil etmiştir ama onun tahsil senelerinde İkinci Dünya Harbi'nden sonra solculuk, komünizm, bütün Fransa ve Almanya'da ilerlemeler yaptı. Yani Fransa'da Marksist bir tarihçilik hakimdi. Bütün Balkanlarda da. Bizde de toprak meselesi ortaya çıkınca Marksist yorum, tarihçilik ve sosyal bilimlere damgasını vurdu. 1930'dan 1950'lere kadar bu toprak meselesi nedeniyle Türkiye'de büyük siyasi çatışmalar oldu. Ömer Lütfi Barkan ve ben buna yazılarımızda katıldık. Toprak reformuna karşı büyük toprak sahiplerinin tepkisi Demokrat Parti'yi doğurmuştur. İnönü bu toprak reformunu Atatürk'ün halefi olarak devam ettirmek istiyordu. Memlekette İkinci Dünya Harbi'ndeki sıkıntılar, darlıklar dolayısıyla köylü sefaleti içindeydi. Solcu harekete karşı bir tedbir olarak Demokrat Parti kuruldu. Partinin kurucuları arasında Koraltan, Menderes, Celal Bayar ve Köprülü Fuat vardı. Sevdiğiniz hocanız Köprülü de girdi DP'ye. Evet, Celal Bayar'ın etrafında toplandılar. Çünkü Bayar, Atatürk'ün yakın arkadaşı ve İnönü'nün rakibi. Fuat Bey, onların propaganda sözcüsü gibi hareket ediyordu. Gazetelere yüzlerce makale yazdı, demokrasi nedir diye. İnönü baskısından, diktatörlüğünden, milli şeften kurtulalım sloganıyla. İnönü rejimine topyekün batılılaşma, sosyalizm gibi hareketlere karşı bir tepki olarak geldi DP. Öbür tarafta halkın içinde büyük toprağı olan insanlar tabi tedirgin oldular toprak reformu tasarısından. Bir şeyi halk sevmiyordu. Halk Partisi yakın zamanlara kadar halka yukarıdan bakmış, sizin için en iyi olanı biz biliyoruz, reçete bizde, onlara riayet ederseniz kalkınacaksınız diyordu. Halkçı ama halkı tanımıyor ve küçük görüyor. Mutlaka batılı olacaksınız diyordu. Şoförü, köylüsü, işçisi bundan nefret ediyordu. Yukarıdan gelen reforma karşıydı Türk halkı. CHP daima kaybetti sonra. Sebebi de bu vesayetçi tavrından vazgeçmemesi. İşte DP bundan istifade etti, halkın desteğiyle geldi iktidara 1950 seçimlerinde. Atatürk'ün başlattığı reformlar daha yumuşak geçişle halka inmediği için mi böyle oldu sizce? Atatürk'ün nutuklarını okuyun. Mesela harf inkılabı için Falih Rıfkı ile konuşuyor. Etrafındakiler diyorlar ki, efendim uzunca bir geçiş devresi olsun. Ata yok diyor. Devrim aniden yukarıdan yapılmalı. Eğer sürüncemede bırakılırsa devrim olmaz, gerçekleşmez. Atatürk'ün yöntemi yukarıdan hızlı değişim, yani inkılap. Bir kurmay subay gibi her şeyden önce bir plan yapıyor ve hızla uygulamaya geçiyor. Hocam, devrimlerin özelliği dayatmacı olması değil midir zaten? O Türkiye'yi hızla bir millet yapmak için plan yapmış. O planı kanunlarla uygulamak istiyor. Bu var olmanın tek koşuludur diyor. İnönü de öyle. Atatürk hükümette İnönü'yü seçti. Çünkü ona en çok bağlı, bilinçli, titiz, çalışkan bir kurmay. Hükümet reisliğini hak etmek için en ufak meselenin üzerine gider. Bir misal vereceğim. Türkiye'de pamuk ekimi çok önemliydi. Fabrikalar kurulmuş, sonra ihraç maddesi olarak kullanılacak. Bunu biliyorum. Çünkü kız kardeşimin kocası Lütfi Kazancıoğlu, Tarım Bakanlığı'nda bu işlere bakan genel müdürdü. İnönü bu umum müdürlüğe kadar gelip pamuk tohum çeşitlerini inceleyip emir verecek kadar teferruata inen bir insandı. Biz de devleti yenileştirme, Avrupa ile rekabet etme, ezilmeme için reformlar yapan daima bürokratlar olmuştur. Mustafa Reşit Paşa bir bürokrattı. Atatürk askeri bürokrattı. İnönü tam bir bürokrat. Bu bürokrasi vesayeti yeni zamanlarda Başbakan Turgut Özal'la kırılmıştır. O zamana kadar bürokratlar devlete hakim idiler. Özal dönemi o yüzden bir devrimdir. Şimdi bugün yeni bir devrim yaşıyoruz. Yeni bir dönüşüm olacak mı, olmayacak mı? Bunu ileride tarihçiler, sosyologlar değerlendirecek. Özal'ın devrimciliği yanında günahları da var mı sizce? Ya var tabii. Özal'ın günahlarını sıralayayım. Türk iş adamının, kamu sektöründe çalışanların elini kolunu bağlayan pek çok kanun, nizamnameyi kaldırması bir devrim. Aralık kararlarıyla serbest pazar ekonomisinin prensipleri kabul edildi. Yine bireyin önünü açmak özel teşebbüs hedefti. Özal bir kahraman gibi algılanır. Türkiye'nin yolunu açan, girişimciliği teşvik eden ve Türkiye'yi bu bakımdan birdenbire açık bir toplum haline getirdiği izlenimi vardır. Günahlarının başında kanun zincirlerine karşı olduğu için bazen kanunsuzluk yapması gelir. Bu serbestlik bir taraftan açık gözlülüğe, yolsuzluklara zemin hazırlamıştır. Bu belki kaçınılmazdı. Hayali ihracat, bütçe dışında fonlar tesisi gibi fonlara aktarılan paralar çarçur edildi. Kayırmalar, ihale yolsuzlukları, spekülasyonlar, hırsızlıklar Özal'ın açtığı rejime mal edildi. Yoğun ABD hayranlığı da onunla arttı. Amerika'yı körü körüne taklit etti. Özal Amerikan serbestlik rejimine hayrandı. Mesela Amerika'daki silah serbestliğinin ileri kültürün bir parçası olduğunu zannetti. Amerika'da silah kullanmak eskiden meşru müdafaanın gereği sayılırdı. Sizin aranızınıza giren insana ihtarda bulunduktan sonra öldürmek, vurmak kanunidir. Bu da neden? Amerika batıya doğru açılırken bir çiftlikten öteki çiftliğe mesafe uzak, kendi başınadır çiftlik sahibi. Eşkıyalar gelir, nefsi müdafaa için silah kullanmak meşrudur. Bilgisizlikten aldık biz de. Birçok şeyimizde körü körüne Amerika'yı taklit var. Bu gençlerde de var tabii. Amerikalıların kendilerinin şikayet ettikleri birçok şeyi biz modernlik diye alıyoruz. Mesela ABD'de özel silahı kaldırmak için birkaç kere parlamentoda teşebbüste bulundu. Fakat kaldırılamadı. Bir tarihçi olarak Menderes'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Menderes'in söz milletindir sloganı onu çok iyi anlatır. Yukarıdan kanun ve emirle halkın asırlarca bağlandığı yerleşmiş adetleri, inançları değiştirme ve yeni bir yön vermeye karşı. CHP halkı terbiye etmek için reçeteler hazırlıyor, halk buna karşıydı. İçten içe tepkisi vardı. CHP'ye tepki infilak etti. Bilhassa İnönü'nün devri ve İkinci Dünya Harbi'nin mahrumiyetleriyle halk aç ve umutsuz. DP zaferini bu koşullara borçludur. Menderes gelince kendi tabanına bu istikamette bir takım tavizler vermek zorundaydı. Mesela DP'nin din politikası tamamen farklı oldu. Mecliste Menderes açıkça siz hilafeti bile getirirsiniz, siz mutlak iktidarsınız, söz milletindir diye konuşuyordu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir prensibine sığındı. Fakat ekonomik koşullar bozulunca iktidarı meclise dayanarak bir dikta rejimine doğru dönüştürmeye başladı. Vatan cephesini kurdu. Cumhuriyetin kuruluşunda büyük emeği olan Muzaffer Kumandan İsmet İnönü'ye ağza alınmaz hakaretlere başladı. Ben bir lokantada otururken Ladro'yu dinliyorum. ne zaman başımızdan gideceksin, ne zaman senden kurtulacağız diyordu. Tabii bu gibi saldırganlık ordu asker arasında da büyük bir karşıtlık doğurdu. Yanlış doğru olabilir politikası ama ölçüsüz sözleri tepki doğuruyordu. Bu arada ekonomik koşullar da değişti. Sizce neden? İktidara geldiği zaman kendini destekleyenler bürokrasiden gelmeyen insanlardı. Yani memur sınıfını temsil etmiyordu TP. Halkı temsil ettiği iddiasındaydı. Bürokratlar maaşların enflasyonla değer kaybetmesini istemez. Yani İnönü zamanında sıkı para rejimi hakimdi. Türk parasını koruma kanunu çıkmıştı. 1957'den itibaren enflasyon başladı. Menderes ve ekibi iktidarı ele aldıkları zaman İnönü'nün maaşları koruyan sıkı para politikasını terk ettiler. Piyasaya bankalardan para akıttılar. Köylüye bol bol kredi verildi ve bu çok büyük değişiklik yaptı. Sonraları Özal'ın devrinde olduğu gibi. Köylü traktör almaya başladı. Üretim arttı. Hakikaten DP dönemi bir dönüm noktasıdır. Eski Osmanlı'dan gelen paşalar devri ve sıkı yönetim devri kapandı. Piyasaya, köylüye bol kredi enflasyonu getirdi. Enflasyon tabii memurların maaşlarını düşürdü. Bürokratlar arasında subaylar da var. Benim maaşım neydi? 1000 Türk lirasıydı o zaman. Hatırlayacaksınız, 40 TL'siyle memuriyete başladım. Geçinemiyorduk. Ayın ortasında parasız kalıyorduk. Tüm bürokratlar böyleydi ama halk memnundu. DP din politikasında da müsamahalı bir politika güdüyordu. Zaten DP'nin kapanmasından sonra CHP'ye tepki olarak gelen partiler aşağı yukarı aynı politikayı izlemişlerdir. DP zamanında başlayan halk tepkisi sürdü. Bugünkü DSP de Halk Partisi'nin devamı olarak reçete ile idare etmeyi denedi. Halk ne yaptı bu sefer? AKP'yi iktidara getirdi. Senin için en iyiyi biz biliriz, zihniyetine karşı. Şu reçeteyi tatbik edeceğiz. Ama ilacı istemiyor hasta, gülüyor, değil mi? Bu kadar rey alamayacaktı AKP. Burada esas mesele, benim tarihçi olarak gördüğüm şey, halkın artık bir vesayet idaresinden kurtulma isteği. Eisenstadt diyor ki, Cumhuriyet idaresi Türkiye'de padişahlıktan sonra bürokrasinin zaferidir. Bürokrasi iktidarı aldı. DP gelince halkın idareye daha çok iştirakı oldu. Özetle DP'nin iktidara gelişi, halkın CHP'nin vesayet idaresine, politikasına tepkisinin neticesidir. Siz Menderes'i tutmuyor musunuz? Tutmak tutmamak değil mesele. Ben tarihçiyim. Bürokratlar, yani askeri ve sivil bürokrasi, devleti ve otoriteyi bırakmak istemedi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama Atatürk zamanında, İnönü zamanında kimler milletvekili olacak? İlkim partide liste yapılırdı. Mesela benim akrabam Cemile Hanım'ın torunu Kastamonu'dan Hilmi Coruk, CHP'den daima Kastamonu mebusu seçilirdi. Çünkü o yerel ayağındandır, zengindir. Bugüne dek partilerce aynı şey devam ettirilmekte aşağı yukarı. Onun için partiler kanununun değişmesi gerçek demokratik hareketin hedeflerinden birisidir. Parti başkanının istibdatı bugün de mevcut. O zaman ne oluyor? Parti başkanının idaresi oluyor. Menderes'i böyle görüyorum. Yani halkın reyini alma sonradan diktaya yol açıyor. Avrupa tarihinde de yakın tarihte halk seçimi diktaları getirmiştir. Hitler Alman halkının büyük çoğunluğuyla evvela başkan seçildi, ondan sonra diktaya gitti. Profesörü olsun, işçisi olsun, bütün Almanya Hitler'i candan destekliyordu. Daima bu tehlike vardır. Bir lider, halkın iradesini temsil ediyorum, millet meclisi avucumun içindedir, istersem anayasayı değiştiririm fikrine girdi mi, bu tehlikeli bir gelişmedir. Evreni sevmediğinizi söylemiştiniz bir sohbette, 1980 ihtilalinde. 1980 ihtilali memlekette komünistlerin ve Rusya nüfuzunun geleceği korkusuyla patlak vermiştir. Sonuçta Türk İslam ideolojisinin iktidara gelmesini ifade eder. Ondan önce solcular azdılar. Millet o zaman solcu eylemlerinden korktu. Halkçılık, sonraları Türk İslam tezi, DP zamanında geniş halk kitlesinin eğilimlerini ifade ediyordu. Türk İslam sentezcisi aşırı milliyetçidir. Sonraları MHP, DSP ile yan yana koalisyon yapacaktır. Türk halkı, Rusya orada durdukça ve komünizm bir tehlike oldukça daima tepki gösterir. Onun için 1980 devrimini yapanlar o politika doğrultusunda bir anayasa yaptılar. İşte bir tarihçi olarak benim politikayı değerlendirmem bu çerçevededir. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92.